Ayrım 58, sayfa 433, 66. Ulrich ile Arnheim arasında yolunda gitmeyen bir şeyler vardır. O sıralarda kuzini, Diotima'ya sık sık ekselanslarının yanında edindiği deneyimleri anlatmaktan zevk alırdı. Ve Kont, Leinsdorf'a gelen önerileri içeren dosyaları ona sürekli olarak göstermeye özellikle değer verirdi. Benim güçlü kuzenim derdi kolunun altında kalın bir dosya yeniyle. Artık bunun üstesinden kendi başıma gelemiyorum. Sanki bütün dünya bizden bir takım şeyleri düzeltmemizi beklemekte. Ve bu insanların yarısı söze kurtulmak istiyoruz diye başlarken öteki yarısı varmak istiyoruz diye başlıyor. Elimde Roma'dan kurtulmaktan sebze kültürüne kadar uzanan bir dizi talep var. Kararınızı hangisi yönünde vermek istersiniz? Yaşadıkları dünyanın Kont Leinsdorf'a yönelttiği dilekleri bir düzene sokmak kolay değildi. Ama yazılar arasından iki grup kapsamlarıyla ötekilerden ayrılıyordu. Bunlardan biri içinde bulunan zamanın kötülüğünden belli bir ayrıntıyı sorumlu tutuyor ve bu ayrıntının ortadan kaldırılmasını talep ediyordu. Ve bunlar Yahudiler ya da Roma Kilisesi, sosyalizm ya da kapitalizm, mekanik düşünme biçimi ya da teknik gelişmenin ihmal edilmesi, ırkların karışması ya da arındırılması, büyük toprak sahipliği ya da büyük kentler, entelektüelleştirme ya da yetersiz eğitim gibi pek de önemsiz sayılamayacak ayrıntılardı. Öteki grup ise erişilmesi bütünüyle yeterli olacak bir hedef gösteriyordu. Ve bunları, yani ikinci grubun erişilmeye değer hedeflerini, birinci grubun ortadan kaldırılmaya değer ayrıntılarından ayıran tek fark, anlatımdaki duygu göstergeleriydi. Bu da herhalde dünyada hem eleştirel hem de olumlayıcı insanların varlığından ileri gelmekteydi. Bu bağlamda ikinci gruptan gelen yazılarda örneğin sevinç ifadesiyle dolu bir olumsuzlamayla artık sanatların o gülünç kültünün kırılması gerektiği, çünkü yaşamın bütün yazanlardan daha büyük bir şair ve yazar olduğu belirtiliyor, mahkeme tutanakları ile yolculuk yazılarının herkesin kullanımına açılması talep ediliyordu. Buna karşılık ikinci grubun yazılarında yine sevinç ifadesiyle dolu bir olumlamayla dağcıların doruklardaki duygularının, sanatın, felsefenin ve dinin bütün doruk noktalarından çok daha yüce olduğu iddia ediliyor. Bu nedenle sanat, felsefe ve din yerine dağcılık derneklerinin desteklenmesi gerektiği belirtiliyordu. Böylece bu ikili yol bağlamında yaşamın dayanılmaz ya da tadına doyulamayacak kadar kısa olması nedeniyle hem zamanın akış temposunun ağırlaştırılması hem de en iyi tefrika roman için bir yarışma düzenlenmesi talep ediliyordu. Ve insanlığın hem bahçeli yerleşim merkezleri, kadının özgürlüğüne kavuşturulması, dans, spor ya da konut kültürü ve daha buna benzer bir sürü şey aracılığıyla hem de bunların ortadan kaldırılmasıyla kurtarılması isteniyordu. Ulrich dosyayı kapattı ve özel nitelikte bir konuşmaya başladı. "Güçlü kuzenim," dedi. "Bazılarının kurtuluşu gelecekte, bazılarının ise geçmişte araması şaşırtıcı bir durum. Bundan nasıl bir sonuç çıkartmak gerektiğini bilemiyorum. Ekselansları bu durumda herhalde şimdiki zamanın umutsuz olduğunu söylerlerdi." "Ekselansları kilise bağlamında bir şeyi mi amaçlamaktalar?" diye sordu Diotima. "Ekselansları şimdilik insanlığın tarihinde isteyerek geriye dönme diye bir şeyin bulunmadığı sonucuna vardılar. Ama İşin zor yanı, elimizde kullanılabilir nitelikte bir geleceğin de bulunmaması. İleriye de geriye de gidilememesini ve şimdiki zamanın da dayanılmaz bulunmasını izin verirseniz eğer tuhaf bir durum diye nitelendirmek isterim." Ulrich böyle konuştuğu zamanlar Diotima, uzun boylu vücudunun içinde yolculuk rehberinde 3 yıldız verilmiş bir kuleye sığınırcasına saklanırdı. "Bugün bir şey uğruna ya da bir şeye karşı savaşmakta olan birinin," diye devam etti Ulrich, "yarın bir mucize sonucu dünyanın tek hakimi olması durumunda hemen o gün yaşamı boyunca yapılmasını talep ettiği şeyi yapacağına inanıyor musunuz hanımefendi? Ben onun bu işi birkaç gün erteleyeceğinden eminim." Ulrich küçük bir ara verince Diotima yanıt vermeksizin ani bir hareketle ona döndü ve sert bir sesle sordu. Generale hangi nedenle eylemimize katılma konusunda umut verdiniz? Hangi generale? General von Stumme. Şu ilk büyük toplantıya katılan şişman ve kısa boylu generale mi? Ben mi? Umut vermek bir yana kendisini o zamandan beri görmedim bile. Ulrich'in şaşkınlığı inandırıcıydı ve bir açıklama yapılmasını gerektiriyordu. Ancak Arnheim gibi bir adam da doğru olmayan bir şeyi söyleyemeyeceğine göre ortada bir yanlış anlama olmalıydı. Ve Diotima varsayımının dayandığı gerekçeyi açıkladı. Yani ben Arnheim'la General von Stumme üzerine konuşmuşum öyle mi? Böyle bir şeyi de hiçbir zaman yapmadım diye temin etti Ulrich. Ben Arnheim'la, lütfen bana bir dakika izin verin. Biraz düşündü ve sonra ansızın güldü. Arnheim'ın her söylediğime bunca önem vermesi çok gururumu okşardı. Eğer karşılıklarımızı böyle adlandırıyorsanız, evet, son zamanlarda kendisiyle birkaç kez görüştüm. Ve bir defasında gerçekten de bir generalden söz ettim. Ama belli bir generali kastetmedim. Ve söylediğimi de sadece örnek olmak üzere söyledim. Stratejik bir nedenle taburlarca askeri kesin ölüme gönderen bir generalin, bu askerlerin binlerce anadan doğma binlerce evlat oldukları düşünüldüğünde bir katil sayılması gerektiğini ileri sürdüm. Ancak general ile başka düşünceler arasında, örneğin kurban vermenin kaçınılmazlığı veya zaten kısa olan yaşamı umursamama düşüncesi arasında ilinti kurulduğunda o generalin hemen başka biri olacağını söyledim. Bu bağlamda çok sayıda başka örnek de verdim. Ama burada konuyu biraz dağıtmama izin vermenizi rica edeceğim. Çok akla yakın nedenlerden ötürü her kuşak, hazır bulduğu yaşama değiştirilmesi kendi yararına olan birkaç noktanın dışında böyle gelmiş, böyle gider gözüyle bakar. Bu yararlı fakat yanlıştır. Çünkü dünya her an her yöne ya da belli yönler doğrultusunda değiştirilebilir. Değiş yerindeyse bu dünyanın yapısı gereği böyledir. Bu nedenle insan bir kez diyelim içinde ilerleme adına birkaç düğmeye basmaktan başkaca yapacağı bir şey olmadığı belli bir dünyada yaşayan belli bir insan gibi davranmak yerine daha en baştan değiştirmek için doğmuş ve çevresi tıpkı bir bulutun içindeki bir su damlası gibi değiştirilmek için yaratılmış bir dünya tarafından kuşatılmış bir insan gibi davranmayı deneseydi, bu gerçekten kendine özgü bir yaşama biçimi olurdu. Yine bulanık konuştuğum için beni aşağı mı görüyorsunuz? Sizi küçük görmüyorum ama anlayamıyorum dedi Diotima emir verir bir tonla. Bana şu konuşmayı olduğu gibi anlatsanıza. Arnheim neden oldu, beni durdurdu ve resmen konuşmaya zorladı diye başladı Ulrich. Biz tüccarlar dedi bana, normalde bozmamaya çalıştığı dingin tavrıyla biraz çelişen ama yine de çok ağırbaşlı ve doğal bir gülümsemeyle. Biz tüccarlar sizin belki de inandığınızın tersine hesap yapmayız. Bizler, bununla elbet yönetici kişileri kastediyorum, küçükler sürekli hesap yapıyor olabilir. Evet, bizler gerçekten başarılı olan düşüncelerimize tıpkı politikacının ve nihayet aynı zamanda da sanatçının başarısı gibi her türlü hesapla alay eden bir şey gözüyle bakmayı öğreniriz. Daha sonra benden söyleyeceği şeyi biraz akıl dışı gelebileceği gerekçesiyle biraz hoşgörüyle değerlendirmemi rica etti. Beni ilk gördüğü günden beri kafasında bana ait bazı düşünceler oluşturduğunu açıkladı. Ve siz de değerli kuzenim ona benim hakkımda bazı şeyler anlatmışsınız. Ama bana temin ettiğine göre aslında anlattıklarınızı dinlemesine hiç gerek yokmuş. Ve bana tuhaf bir biçimde çok soyut, çok kavramsal bir meslek seçmiş olduğumu söyledi. Çünkü bilim için belki çok yetenekli olabilirmişim ama yine yanlış yoldaymışım. Ve benim asıl yeteneğim bunu duymak bana şaşırtıcı gelse bile eylem ve kişisel etkinlik alanındaymış. Öyle mi? Dedi Diotima. Ben de tamamen sizin gibi düşünüyorum diye yanıtlamakta acele etti Ulrich. Benim en büyük yeteneğim kendime ilişkin. Siz kendinizi yaşama verecek yerde hep alay ediyorsunuz dedi dosyalardan ötürü hala ona öfkeli olan Diotima. Arnheim bunun aksini iddia ediyor. Benim hep düşünme yoluyla yaşama ilişkin temel sonuçlar çıkarma gereksinimi duyduğumu söylüyor. Siz alaycı ve olumsuzsunuz. Hep olanaksızın arkasından koşmak peşindesiniz ve gerçek anlamdaki her karardan kaçıyorsunuz, diye yargısını dile getirdi, diyor Timo. Benim inancıma göre, diye yanıtladı Ulrich, düşünce ve gerçek yaşam birbirinden ayrı ve bağımsız kurumlardır. Çünkü her ikisi arasındaki kademe farkı şu anda çok büyük. Beynimiz birkaç bin yaşında. Ama her şeyin ancak yarısını düşünseydi ve geri kalanını da unutsaydı, o zaman beynimizin sadık yansıması gerçekliğin kendisi olurdu. Beyinden yalnızca tinsel bağlamdaki katılım esirgenebilir. Bu görevi biraz hafife almak olmuyor mu, diye sordu Diotima, karşısındakini aşağılamayı amaçlamaksızın. Sadece bir dağın eteklerindeki küçük bir dereye bakması gibi. Arnheim'da kuramları sever ama sanırım bütün bağlamları sınamaya kalkışmaz ve pek ayrıntıya inmez. Sizce her türlü düşünmenin anlamı yoğunlaştırılmış uygulama yetisi değil midir? Hayır, dedi Ulrich. Arnheim bu konuda size ne yanıt verdi? Günümüzde ruhun gerçek gelişme karşısında sadece elinden bir şey gelmeyen bir izleyici konumunda olduğunu, çünkü yaşamın kendisine verdiği büyük görevlerden kaçtığını söyledi. Benden sanatların neleri işlediğini, kiliselerin ne kadar önemsiz şeylerle dolduğunu, bilimsel eğitimin bakış açısının bile ne kadar dar olduğunu gözlemlememi istedi. Ve bu arada dünyanın resmen bölüşüldüğünü düşünmemi. Ondan sonra da benimle özellikle bu konuda konuşmak istediğini söyledi. Peki siz ne karşılık verdiniz, diye sordu Diotima heyecanla. Çünkü Arnheim'ın kuzenini paralel eylemle ilgili konular karşısındaki umursamazlığından ötürü suçlamak istemiş olacağını tahmin ediyordu. Ona, benim için gerçekleşenin bana her zaman gerçekleşmemiş olandan daha az çekici geldiğini söyledim. Ve bununla doğal olarak yalnızca geleceği değil, fakat geçmişi ve kaçırılmış olanı da kastediyorum. Bana öyle geliyor ki, ne zaman bir düşünce bağlamında biraz bir şeyler gerçekleştirmiş olsak, bundan duyduğumuz sevinçten ötürü düşüncenin kalan büyük bölümünü gerçekleştirmeden bırakıyoruz. Ve bizim asıl tarihimiz de işte bu. Görkemli kurumlar, genelde üstesinden gelinememiş düşünce taslakları, bu ayrıca büyük insanlar bakımından da böyle. Ona işte bunu söyledim. Yani gözlemler arasında belli bir fark vardı. Sizinkisine kavgacı bir tutum denir, dedi Diotima alınmış olarak. Arnheim'da henüz düşünce düzeyindeki genel bir düzenleme uğruna eylem gücünü yatsıdığımda beni nasıl bulduğunu söyledi. Bunu duymak ister misiniz? Kendisi için hazırlanmış bir yatağın yanında yere uzanan biri gibiymişim. Ayrıca bunun bir tür boşuna enerji harcama, dahası fiziksel bağlamda bir ahlaksızlık olduğunu da özellikle benim için geçerli olmak üzere ekledi. Büyük çaptaki tinsel hedeflere ancak bugün var olan iktisadi, siyasi ve önemi bunlardan az olmamak üzere tinsel iktidar ilişkilerinden yararlanılarak varılabileceğini anlamam konusunda ısrar etti. O, kendisi açısından bunları ihmal etmek yerine değerlendirmeyi daha etik buluyormuş. Üstüme çok vardı. Beni savunma konumunda, tutuk bir savunma konumunda kalmış çok etkin bir insan diye nitelendirdi. Öyle sanıyorum ki benim saygımı kazanmak istemesinin pek de tekin sayılamayacak bir nedeni var. O yalnızca size yararlı olmak istiyor, diye bağırdı Diotima cezalandırıcısına. Hayır, dedi Ulrich. Ben belki de yalnızca küçük bir çakıl taşıyım. O ise görkemli, iri bir cam kure gibi. Ama sanki benden korkuyor. Diotima buna hiçbir yanıt vermedi. Ulrich'in söylediği cüretkarlık olabilirdi. Ancak Diotima, Ulrich'in ona anlattığı konuşmanın Arnheim'ın kendisinde uyandırdığı izlenime göre olması gerekene asla bütünüyle uymadığını düşünmüştü. Bu, onu tedirgin bile ediyordu. Arnheim'dan entrikacı bir tutumu asla beklememesine karşın Ulrich güvenini kazanmaya başlamıştı. Ve Diotima, Ulrich'e General Sturm konusunda ne tavsiye edebileceğini sordu. Onu uzak tutun, diye yanıtladı Ulrich. Ve Diotima bu yanıtı beğendiği için elinde olmaksızın kendini suçladı. 67. Diotima ve Ulrich. Diotima'nın Ulrich'le ilişkisi o dönemde artık alışkanlığa dönüşen bir araya gelişleri sonucu çok düzelmişti. Çoğu kez ziyaretler yapmak için birlikte çıkmak zorundaydılar. Ulrich haftada birkaç kez, bu arada da genellikle önceden haber vermeksizin ve alışılmadık zamanlarda Diotima'ya geliyordu. Bu koşullar altında akrabalık ilişkilerinden yararlanmak ve katı toplumsal kuralları kendi aralarında yumuşatmak ikisini de rahat ettirmekteydi. Diotima onu her zaman salonda ve tepeden tırnağa kusursuzluğun zırhına bürünmüş olarak değil, fakat kimi zaman bu her ne kadar çok dikkatli bir rahatlıkta olsa ev halinin rahatlığı içerisinde karşılıyordu. İkisi arasında ağırlık noktası davranış birimleri üzerinde odaklanan bir tür birliktelik, oluşmuştu. Ancak biçimler iç dünyayı da etkiler ve bu biçimlerden kaynaklanan duygular sözü edilen biçimler aracılığıyla da uyandırılabilir. Ulrich kimi zaman çok yoğun bir biçimde Diotima'nın çok güzel olduğunu hissetmekteydi. Böyle zamanlarda Diotima ona kendinden emin adımlarla ilerleyen, kopardığı otları derin bakışlarla süzen genç, dolgun ve çok iyi cins bir sığır gibi geliyordu. Başka deyişle Ulrich böyle zamanlarda da ona hayvanlar aleminden alınma karşılaştırmalar aracılığıyla Diotima'nın tinsel soyluluğundan öç alan ve derinlerde yatan bir öfkeden kaynaklanan bir hınzırlıkla ve alayla bakmaktaydı. Bu tutum karşısındaki budala örnek çocuktan çok o çocuğun çalışmalarının başarı kazanmış olduğu okula yönelikti. Öyle kendine özgü düşünceler peşinde koşmayan, sıcak ve dolgun bir kadın bedeninde her zaman görüldüğü üzere diye düşünüyordu. Cahil, savruk ve saf olsaydı ne kadar hoş olurdu. O zaman arkasından çok şey söylenen daire başkanı Turzi'nin ünlü eşi, kadının bedeninden uçup gidiyor, geriye yalnızca yastıklarıyla, yatağıyla ve düş görmekte olanla birlikte dünyada sevecenliğiyle yapayalnız kalmış, beyaz bir buluta dönüşen, bir düşü andıran bu beden kalıyordu. Ancak Ulrich hayal gücüyle çıktığı böyle gezintilerden geri döndüğünde karşısında yalnızca soylu düşüncelerle ilişki kurmaya çalışan ve yükselme tutkusu olan bir burjuva ruhu buluyordu. Ayrıca karakter özelliklerinin çok farklı olmasına karşın arada akrabalık bulunması tedirgin edicidir. Ve bu tedirginlik için aradaki akrabalığın düşünülmesi, bilincine varılması bile yeterlidir. Kardeşler bazen birbirlerine böyle bir tutumu haklı gösterecek her türlü nedeni çok aşan bir biçimde dayanamazlar. Ve bu durum yalnızca onların karşılıklı olarak salt birbirlerinin varlıklarından ötürü kuşku duymalarına ve birbirlerine çarpılmış bir ayna görüntüsü yansıtmalarına yol açar. Kimi zaman Diotima'nın boyunun yaklaşık Ulrich kadar uzun olması bile akraba oldukları düşüncesinin doğması ve Ulrich'in onun bedenini itici bulması için yeterli olabiliyordu. Bu noktada Ulrich, Diotima'ya aslında bazı değişikliklerle de olsa bir zamanlar gençlik arkadaşı Voltaire'e ait olan bir görevi yüklemişti. Bu, kendimizi yeniden gördüğümüz ve hoşumuza gitmeyen eski resimlerin bizi kendi gözümüzde küçültmesi ama aynı zamanda da gururumuzu kamçılaması gibi Ulrich'i aşağılama ve gururunu kamçılama göreviydi. Bundan çıkan sonuç, Ulrich'in Diotima'ya duyduğu güvensizliğin içinde de bağlayıcı ve birleştirici bir şeyin, kısacası tıpkı bir zamanlar Voltaire olan yürekten bağlılığın varlığını hala bir güvensizlik duygusunun kalıbında ayakta tutmaya çalışması gibi bir gerçek yakınlık esintisinin bulunması gerektiğiydi. Diotima'dan hoşlanmadığı için bu, Ulrich'e uzun bir zaman kendi bulunabileceğine varmaksızın tuhaf geldi.